Eylül.
Ayrım 33.
Onun sözlerini dikkatle, canla dinlediği, onun yüzüne bütün ruhunun özlemiyle baktığı halde onlarda hiçbir özel anlam bulamıyordu. Bütün gece Necip ruhu bu kaygılarla ferah ve şen görünüp sezdirmemek için söylenmeye mecbur oldu. Acı çekti. Fakat sabahleyin bunun acısını çıkardı. Aşağı indiği zaman Suat'la Süreyya'yı yalnız buldu. Ve Süreyya yeni gelen gazeteye dalmış olduğu için birkaç dakika Suat'la yalnız karşı karşıya kaldılar. Suat istemeyerek, elinde olmayarak onu bu kadar üzdüğü için bütün gece yanmış, erkenden inerse yalnız kalırız diye uyuyamayarak aşağı inmişti. Onun da geldiğini görünce bir saniyede onu mutlu edip her şeyi anlatmaya özlemli, "Maşallah, bu ne erken?" diye ona gidip gülümsedi. Bu gülümsemede bütün ruhu, perişan ruhu titriyordu. Bu mutlu etmek isteyen ve mutlu olan kadının ruhunu verdiği bir gülümsemeydi. Necip bütün ruhunun karanlığından sıyrılıp bir bahar içinde kalmış gibi mutluluğuyla ezilmiş, yalnızca gözleriyle teşekkür etti. Suat ona "Buradaki hayatımızı görüyorsunuz" gibi baktı. Sonra "Her şey bitti" demek ister gibi bir hareket yaptı ve Necip'in "Ne oldu?" diyen gözleriyle sormasına "Aman rica ederim, dikkat" diye fısıldadı. Fakat o kadar. Birbiri peşi sıra Fatin, Hacer geldiler. Fatin gazeteye, Hacer Necip'e yanaştı. Suat bir kenara çekilip Hacer'in ne bitmez tükenmez sözlerle onu rahatsız ettiğine bakıyor, ara sıra onun "Amma Necip Bey" diye gülüşlerini soğuk ve sevimsiz buluyordu. Beri tarafta beyler gazetenin yanında birbirleriyle konuşurlarken Necip ne söylüyordu ki Hacer böyle gülüyordu? Bu bir süre küçük kahkahaların sürmesinden oluşan bir fıkırtıyken sonra üç hamleli bir parlak kahkaha oluyor, güzel güldüğünü bilen bir genç kadın savurganlığıyla gülmelerin arkası gelmiyordu. Piyanonun yanına oturdular. Şimdi Hacer'in uzun uzun bir şey anlattığını, Necip'in gülümseyerek tek tük yanıtlarını dinliyordu. Eliyle şöyle dayandığı piyanoda şimdi ihmal ile birkaç ezgi çıkarmaya başladı. Ama Suat bir erkek olsun da kim olursa olsun gibi bir şey olan bu halden o kadar nefret ediyordu ki Necip'e sıkılıyordu. Bu kadarının fazla olduğunu, Hacer'in deliliklerine bu kadar oyuncak olmakta münasebetsizlik bulunduğunu anlamalıydı gibi geliyordu. Onun için Fatin gazeteyi bırakıp "Yolculuk göründü, saat kaç?" diye Süreyya'ya saati sorduğu ve gitme zamanı geldiğine karar verildiği zaman rahat etti. Süreyya Necip'e "Çıkıyor musun Necip, birlikte çıkalım" diyordu. Hanımefendi gelmiş Fatin'e bir şey ısmarlıyordu. Sonra müdahalesi gerekti. Hanımefendi Fatin'in Hacer'e aldığı lavantadan bir şişe istiyordu. Öteki bir yandan gazetenin son sütunlarına bakıyor, bir yandan "Hay hay efendim, baş üstüne" diyordu. Hanımefendi parayı sorunca Fatin'de pek telaşlı bir kabul etmeme tavrı göründüyse de sonunda almak zorunda kalıp "25 efendim, fakat ne gereği var, rica ederim, müsaade buyurmalıydınız" diye parayı aldı. Artık çıkıyorlardı. Hacer Necip'e ne zaman geleceğini soruyor, o da "Bakalım" diye tereddütle Suat'a bakıyordu. O zaman Suat hiddetinden istemeyerek fakat elinde olmayarak yüreğinden gelen bir arzuyla uyarak başını çevirdi. Ve onun çok üzgün çıktığını görünce şimdi de içinden bir zehir aktığını hissetti. Evet, onun buraya geldiğini hem istiyor hem istemiyordu. Burada her an şimdi bir şey söylenecek, şimdi bir şey olacak diye korkmak onu bitiriyordu. Dün gece bir süre kalbinin durduğunu hissetmiş, kulakları uğuldamıştı. Bundan başka Hacer'e de kızıyordu. Necip burada yalnızca Hacer'in oyuncağı oluyordu. Hacer cumbadan onları gözleriyle köşeye kadar izledikten sonra birden dönerek "Gördün mü babamın sevgili damadını?" dedi. Sonra içinden taşıyormuş gibi coşkun bir yakınmayla söylenmeye başladı. "Ah sen bilmezsin" diyordu. "Sen bilmezsin ki her gün yaşaya yaşaya her halini o kadar öğrendim ki artık iğreniyorum. Dün geceki balık konusunu biliyorsun. Sonra sabahki lavanta. Güya para almak istemiyor. Halbuki aldı. Eğer kendisi ödemek zorunda kalsa da o bir şişe lavantayı 25 değil 5 kuruş verse bir ay hasta yatar." Burada acı acı güldü. Sonra o gazeteyi gördün ya, eğer okumadan buradan çıksa akşama döndüğü zaman ille okumalı, yoksa sokakta 10 para verip de bir gazete bile almaz. Suat istemeyerek gülüyordu. Amma da yaptınız diye itiraz etti. Öbürü çok ciddi yemin ediyordu. Hep para için, para diyordu. Söylerken ikide bir de sokağa bakmaktan kendisini alamıyor, cumbanın içinde dizüstü oturmuş, kah dayanarak, kah dikilerek önemli bir şey söylüyormuş gibi konuşuyordu. Biraz sonra bakarak, para için neler yaptığını bir bilsen dedi. Sonra gülerek, bilmem ki sana söyleyeyim mi? Gece gündüz parasızlık yakınmasıyla para biriktiriyor. Vallahi biriktiriyor. Benden saklıyor. Ama eminim bir şeye harcadığı yok ki. O kadar parayı ne yapacak? Zavallı perizat, giysilerini süpüre süpüre, lekeleri çıkaracağım diye uğraşa uğraşa ne hallere giriyor bilsen. Ama hanımcığım ille yaka, siliyorum siliyorum bembeyaz olmuyor diyordu. Hala güveylik gömleklerini giyer. Ne zararı var, ne yapalım? Parasızlık bu diyor. Daha söylenmekle biter tükenir şey değil. Ara sıra çocuğumuz olsa diyorum da gözleri fal taşı gibi açılıyor. Sen çıldırdınsa kendini okut hanımefendi. Benim daha o kadar param yok diye bana çıkışıyor. Çocuk halbuki bilsen ne kadar istiyorum kardeşim dedi. Suat üzgün, merak ederek bakıyordu. Öbürü ise yakınmalarına devam ederek, benim elimde bir şey bırakmıyor ki ne yapalım diye yarı utançla kendi güçsüzlüğünü anlatmak istiyordu. Suat çocuk için sızlayan ve şüphe edilmeyecek kadar içten görünen bu kadının yanında duygularına ortak olarak ona yine acımaya başladı. Onun bir takım hallerine hak vermek istiyor, onun bir takım zorunluluklar arasında zayıf ve güçsüz görüyordu. Birden bu karı koca arasındaki maddi ve manevi ayrılığa bakarak ürktü. Hacer devam ediyordu. Bir yandan babama o kadar tutundu ki artık hiçbir şeye önem vermiyor. Bir gün öyle olacak ki beni boşayacak ve buradan def ederek kendisi burada evin çocuğu gibi yeniden evlenebilecek. Yeniden acı acı gülmeye başladı. Birden pencereye eğilip baktı telaşla, aman kardeşim koş koş güzel Tahir'e bak dedi. Suat bu telaşlı çağrıya uyarak baktı. Bu zembille karşılarındaki konağın kapısını çalan genç irisi bir uşaktı. O zaman Hacer nasıl bütün bu hanımların beğenip uşak güzeli dediklerini anlatarak katılıyor, ille Miralay'ın hanımı gözlerine bayılıyormuş diye bitiremiyordu. Suat şaşkın, hangi hanım, niçin diye soruyordu. O zaman Hacer saydı, bunlar düpedüz hanımlardı, hatta bazılarının genç ve yakışıklı beyleri de vardı. O şaştıkça Hacer zaferle anlatarak gülüyor, o kadar merak ve önemle bakarak öyle açılarak tarif ediyordu ki kendisinin de onlarla aynı düşüncede olduğu görülüyordu. Bununla birlikte o biraz daha gözü tok göründü. Ama çirkin bir adam da değil, Allah için söylemeli, hele gözleri. Onu da bey giysileri giydirsen olur biter. O gülerken Suat donmuş susuyordu. Onun için bir erkeğin güzellik, incelik ve seçkinliğiyle mümkünken bunların böyle düşünmek için nasıl kadın olduklarını düşünüyordu. Halbuki Hacer, canım senin buradan geçerken bayıldığın zabitler, beyler dedikçe, hayır benim buradan geçerken bayıldığım zabitlerden, beylerden haberim yok demek istiyordu. Ah ne kadar anlıyor, nasıl görüyordu. Hacer'in nasıl kocası olmasa ya da iyi olsa yine bunlardan hoşlanacağını, çünkü ruhunun bayağı kirli olduğunu görüyordu. Ve o hanımları gözünün önüne getirip böyle ufak iltifatları aralarında toplanıp konuştuklarını düşünerek iğreniyordu. Bunun kendisi için garip ve uzun bir etkisi oldu. Hacer de nasıl kendisine hiç benzemeyen esaslı haller olduğunu zaten bilirdi. Fakat anlaşmazlığın bu derecesine şaşıyordu. Bu kadarını hiç ummamıştı. Ama hanımefendi onun için başka bir ders oluyordu. Onun hakkında en küçük bir kötü söz söylenmemiş, hiçbir söylenti işitilmemiş olduğunu düşünerek, hayır bu kötülükler kocaların kötülüğünden değil, kadınların kendilerinden geliyor diye karar veriyordu. İyi kadın kocası kötü bile olsa reddedilip kaçınılması olanaksız olan bir kader darbesi altında ezilir kalırdı. Sevmeye gelince, o böyle sokaktan geçerken karşıdan görmekle erkeği sevmeyi anlamıyordu. Bu ona seveyim diye sevmek gibi geliyordu. Sevmek için bilmeyerek sevmek, sonra fark etmek gerekir diye düşünüyordu. Öbür türlüsü, işte Hacer'in, Hacer gibilerin sevdaları. Ömrünü geçirdiği cumbada birini bulup sevip sevilmek için geçen ömründe olumlu ya da olumsuz her bulduğuyla aşk oyunu yapmak, işte onların sevmeleri. Sevmek bir hastalık gibi geldikten ve sizi ele geçirip kahrettikten sonra anlaşılan, o zaman görülüp incelenen bir hal olmalıydı. Kim bilir Hacer bu pencerede kimleri sevmişti? Yani mümkün olsa sevecekti ve mümkün olmadığı için gerçek hayatları süresince birçok şeyi bilmeden yaşıyor, yalnızca bir hevesle aşk gidişi ve dönüşü merak edilen bir hayal halinde sürüp gidiyordu. O halde Hacer için ilk fırsat bir düşüş olacaktı. Sanki onun ruhu yoktu, onun düşüncesi, kendisini engelleyen şeyler yoktu. Yalnızca karşıdan görüp beğendiği bir erkeği bu kadar gelenekle seven, bu kadar önem veren bir kadın için ona yaklaşmakla her şey sonuçlanabilirdi. O zaman Hacer'in niçin Necip'e bu kadar can atarak eğilim duyduğunu anlıyordu. Ama o hangisini seviyordu? Bunu anlamak mümkün değildi. Onun her geçenle ilgili bilgisi, merakları, ayrıntısı vardı. Ve bir gün istemeyerek bunu öğrenmiş oldu. Böylece itiraflarla geçen iki günden sonra bir akşam yine sokak üstündeki orta odaya gelmiş, pencereyi boş bulmuştu. Oraya oturdu. Birkaç dakika sonra köşeden çıkar çıkmaz yarı tereddütle gözünü pencereye dikip oradan ayrılmayan orta boylu şişmanca bir süvari zabitini gördü. O anda Hacer de koşarak pencerenin yanına gelmişti. Hacer hiç kendisine önem vermeyerek cumbanın öbür penceresine abandı. Onu ancak arkasından görebildi. Demek buydu zavallı adam. Şimdi kendisine bakan bakışın akşama kadar kimlere nasıl aynı merak ve ilgiyle baktığından kuşkulanmayarak başarı kazanmış, memnun gidiyordu. İstemeyerek öğrendiği bu hal ile sıkılırken birden Hacer dönerek elindeki lavanta şişesini gösterdi. Katılarak gülüyor, Suad'ın merakını görerek boşuna anlayamazsın diyordu. Sonra anlattı. Hani önceki gün dedi, annemden lavanta için 25 kuruş almamış mıydı? Halbuki işte şişenin altındaki fiyat kağıdını gösteriyordu. Suat orada 18 kuruş yazılı olduğunu gördü. Hacer dudaklarında hakaret edici bir gülümseme, hödük herif, hem yapıyor hem yapmasını bilmiyor İşte dedi. Suat elemli, ciddi olarak rahatsızdı. Söyleyecek bir şey bulamayarak, kaçmak isteyerek ateş üzerinde gibi duruyor, Hacer'in kocası hakkında söylediği ağır sözlerden sıkılarak ne yapacağını bilmiyordu. Onun yanında kendisini rahatsız eden bir şey de Necip sorunuydu. O kendi itiraflarıyla saatlerini alırken kendisinden sır almak merakıyla ara sıra gözleri ateşlenirdi. Bu kadında bu yolda bir şeyler konuşmaya telaş, konuşurken bütün ruhuyla meşgul olarak gözlerinde bir parlayış vardı ki Suat şaşıyordu. Konuşurken birçok şey sözün Necip'e dönmesine yol açabiliyordu. O zaman Necip'in bekarlık hayatından söz edip merak ederek, onun başka işi yok ki, hep kadın peşinde diye derin bir merakla parlayan gözlerine bakardı. Fakat Necip hep Frank kadınlarıyla ilgilendiği için sevmiyordu. Bu kadınları nasıl da seviyorlar bilmem ki diye dudaklarını büküyordu. Aslında onları beğenmekle birlikte karşılaştırma yaptığı zaman yine onları değersiz bulmaktan başka bir şey yapmazdı. O böyle konuşurken Suat ağzından, gözlerinden bir sözcük, bir bakış, sessizliğinden bir anlam çıkacak, bir şey sezilecek, sonra abartılarak bir yeni yalan daha üretilecek diye titrer, vallahi bir şey bilmem, bir şey yok yeminiyle içinden o kadar çekinirdi ki bu sözlerin ağzından kaçacağını sanırdı. Zaten var mıydı? Bir şey olmadığına hem de içten olarak yemin edemez miydi?
Ayrım sonu.